Bozkır'da Maxim Gorki. Seslendiren Seval Delikara. Canımız ölesiye sıkkın, kurtlar gibi aç ve bütün dünyaya öfkeli Perekop'tan çıktık. Bütün bir gün bir şey çalabilmek ya da kazanabilmek için elimizden geleni yapmış, fakat sonunda ikisini de başaramayacağımızı aklımız kesince daha ilerilere gitmeye karar vermiştik. Ama nereye? Daha ileriye olsun da. Çoktandır yürüdüğümüz bu hayat yolunda ne pahasına olursa olsun daha ileriye gitmeye hazırdık. Her birimizin ayrı ayrı sessizce verdiği bu karar aç gözlerimizdeki keskin parıltılardan açıkça okunuyordu. Üç kişiydik. Kerson'da Dinyeper kıyısında bir meyhanede tanışmıştık kısa bir süre önce. Birinci arkadaş bir demiryolu taburunun askerlerindendi. Sonradan söylediğine göre yol ustası olmuş. Kızıl saçlı, iri yarı bir adamdı. Kül rengi gözlerinin soğuk bir bakışı vardı. Almanca biliyordu. Hapishane yaşayışı üzerine geniş bilgi sahibiydi. Bizim gibiler geçmişlerinden söz etmeyi pek sevmezler. Her zaman az çok bir nedeni vardır bunun. Bu yüzden birbirimize inanıyor, hiç değilse inanmış görünüyorduk. Çünkü aslında kendimize de inandığımız yoktu pek. İnce dudakları her zaman kuşkuyla büzülmüş, ufak tefek, kuru bir adam olan ikinci arkadaş, Moskova Üniversitesi'nin eski öğrencilerinden olduğunu söyleyince, ben de asker de gerçek sanmıştık bunu. Aslında bir zamanlar öğrenci mi, polis afiyesi mi, yoksa hırsız mı olduğu umrumuzda değildi. Tanıştığımızda bizimle aynı tabakadan olduğunu bilmemiz yetiyordu. Açtı. Kentlerde polisin, köylerde mujiklerin özel ilgisinden tedirgin oluyor, kovalanmış, aç bir canavar gibi hem onlardan hem ötekilerden nefret ediyor, herkese her şeye karşı evrensel bir kin besliyordu. Aynı yolun yolcusuyduk yani. Üçüncüsü bendim. Küçük yaşlardan beri çok alçak gönüllüyümdür. Erdemlerimden söz etmeyeceğim bu yüzden. Saf dil görünmemek için eksiklerime de değinmeyeceğim. Yalnız kişiliğim üzerine bir yargıya varabilmeniz bakımından şu kadarını söyleyeyim. Kendimi ötekilerden daha iyi buluyordum. Bugün de aynı kanıdayım. Böylece Perekop'tan çıktık. Bir çobana rastlarız umuduyla ilerlemeye başladık. Onlardan her zaman ekmek istenebilir. Bu konuda yolcuları geri çevirdikleri pek görülmemiştir. Askerle ben yan yana yürüyorduk. Öğrenci arkamızdan geliyordu. Zamanında ceket olduğu anlaşılan bir şey sarkıyordu omuzlarından. Sıfır numara tıraşlı, sivri fırlak kafasına geniş bir şapka artığı geçirmişti. Renk renk yamalarla kaplı boz renkli pantolonu bacaklarını sıkı sıkı sarıyordu. Yolda bulduğu bir çizme koncunu giysisinin astarından kopardığı parçalarla çıplak ayaklarına bağlamıştı. Sandalet adını verdiği bir şeylerle dünyanın tozunu kaldırarak sessizce yürüyor, yeşilimsi küçük gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Al basmadan bir gömlek vardı askerin sırtında. Kerson'dan el ceyiziyle aldığını söylüyordu bunu. Gömleğinin üstüne de kalın pamuklu bir yelek geçirmişti. Ordu yönetmeliği gereğince sağ kaşının üstüne kabadayıca yıkılmış, rengi belirsiz bir asker kasketi vardı başında. Bacaklarında geniş bir Ukrayna şalvarı sallanıyordu. Yalın ayaktı. Ben de onlar gibi giyimli ve yalın ayaktım. Bozkır dört bir yana göz alabildiğine uzayıp gidiyor, mavi, kızgın ve bulutsuz gök kubbenin altında engin genişlikte yuvarlak, kara bir tabak gibi yatıyordu. Onu geniş bir çizgiyle kesen boz renkli tozlu yol ayaklarımızı yakıyordu. Arada bir kısa ve sivri sapları tuhaf bir biçimde askerin çoktandır ustura değmemiş yüzünü andıran yeni biçilmiş ekin tarlalarına rastlıyorduk. Asker kısıkça, kalın bir sesle şarkı söyleyerek ilerliyordu. Ve senin kutsal pazarını ilahilerle kutsuyoruz. Ordudayken kışla kilisesinde zangoç gibi bir şeymiş. Sayısız ilahi manzume biliyor. Nedense canımız konuşmak istemediği zamanlarda bu bilgisini hep kötüye kullanıyordu. Karşımızda, ufukta, kıyıları yumuşak çizgili, mordan pembeye kadar renk renk bir takım görüntüler belirdi. Öğrenci, "Bunlar Kırım dağları olmalı," dedi. Asker, "Dağlar!" diye bağırdı. "Dostum, sen dağları görmekte acele ettin. Onlar bulut. Baksana, görmüyor musun? Sanki sütlaç." Bulutların sütlaç olmalarındaki güzelliği düşündüm. Asker, kör şeytan diye bir küfür sallayarak tükürdü. Bir tek canlı varlığa olsun rastlayabilseydik. İncin top oynuyor. Bu gidişle kışın ayıların yaptığı gibi kendi pençelerimizi yalamak zorunda kalacağız. Öğrenci üst perdeden, insanların bulunduğu yerlerden geçmemiz gerektiğini söylemiştim, dedi. Asker öfkelendi. Söylemiştim. Sadece söylemek için bilgi edinmişsin zaten. İnsanların bulunduğu yer hani? Şeytan bilir nerede. Öğrenci dudaklarını büzerek sustu. Güneş batıyor. Bulutlar çeşit çeşit. Sözle anlatılamaz renklere bürünüyordu. Bir toprak ve tuz kokusu geldi burnumuza. Bu kuru, lezzetli koku iştahımızı büsbütün kamçıladı. Midemiz kemirliyordu. Tuhaf, tatsız bir duyguydu bu. Sanki vücudumuzun öz suları çekiliyor, buharlaşıyor, kaslarımız gevşeyip pörsüyordu. Ağzımız, boğazımız kupkuru kesilmişti. Güçlükle yutkunuyorduk. Başımız dönüyor, gözlerimizin önünde kara lekeler uçuşuyordu. Bu lekeler kimi zaman üstünde dumanlar tüten bir et parçası ya da bir somun oluveriyor, hayal gücümüz, geçmişin bu dilsiz görüntülerini kendilerine özgü kokularla donatıyor, işte o zaman midelerimiz bir bıçakla oyuluyordu sanki. Yine de duygularımızı birbirimize ileterek bir yerde bir koyun sürüsü görürüz ya da Ermeni pazarına yemiş getiren bir Tatar arabasının keskin gıcırtısını duyarız umuduyla gözlerimizi dört açmış, kulaklarımız kirişte yürüyorduk. Fakat bozkır bomboş uzayıp gidiyordu. Bir gün önce üçümüz 1,5-2 kiloluk bir çavdar somunuyla 5 tane karpuz yemiştik. Fakat 40 verst yol almıştık bunun üstüne. Giderimiz gelirimize uygun değildi ve Perekop'un pazar yerinde uyumaya çekilmişken midelerimiz kazınarak uyanmıştık. Öğrenci pek yerinde olarak geceliğin uyuyacağımıza bir şeyler yapmamızı önermişti. Fakat düzenli bir toplumda mülkiyet hakkını zedeleyecek tasarılardan yüksek sesle söz etmek yakışıklı almayacağı için onu geçelim. Doğruluktan ayrılmak istemem. Kabalık işime gelmez. Yaşadığımız şu yüksek uygarlık günlerinde insan ruhlarının gitgide yumuşadığını bilenlerdenim. Komşusunun gırtlağına düpedüz onu boğmak amacıyla sarılan bir kimse bile elden geldiğince kurallara uyarak incelikle yapmaya çalışıyor bunu. İnsan ahlakındaki bu ilerlemeyi kendi gırtlağımın geçirdiği bir deneyden biliyorum. Sevinerek belirteyim ki dünyamızda her şey gelişmekte, yetkinleşmekte. Hapishanelerin, meyhanelerin, genel evlerin yıldan yıla çoğalması bunu yeterince kanıtlamıyor mu? Kuruyan tükürüklerimizi yutarak midelerimizdeki sancıyı dostça konuşmalarla bastırmaya çalışarak ıssız bozkırda batan günün kızılımsı ışıkları içinde yürüyorduk. Güneş renk renk bezediği yumuşak bulutlara usulca giriyor. Arkamızdan ve yanlardan göğe doğru yükselen mavimsi bir sis asık yüzlü ufukları daraltıyordu. Asker yol üstünden bir ağaç parçası alarak ''Kardeşçikler, ateş yakmak için çalı çırpı toplayın.'' dedi. ''Geceyi bozkırda geçirmek zorunda kalacağız. Çiğ düşer. Hayvan tersi, dal parçası ne bulursanız alın.'' Yolun iki yanına dağıldık. Kuru ot ve yanabilecek ne varsa toplamaya koyulduk. Yere her eğilişimizde yüzü koyun kapaklanıvermek, kara ve yağlı toprağı yemek, yemek, tıka basa yemek, sonra oracıkta uyuyakalmak için dayanılmaz bir istek uyanıyordu içimizde. Varsın sonsuz bir uyku olsundu bu. Umrumuzda değildi. Yemek, çiğnemek, sıcak ve koyu bir yiyeceğin ağzımızdan geçerek kuruyup darlaşmış yemek borularımızdan aktığını, bir şeyler emmek tutkusuyla kızışan midelerimize indiğini hissetmekten başka bir isteğimiz yoktu. Asker, hiç değilse kök mök bulabilseydik diye içini çekti. Bir takım yenilebilir kökler vardır. Fakat sürülmüş kara toprakta hiçbir kök yoktu. Güney gecesi hızla bastırıyordu. Daha güneşin son ışıkları sönmeden koyu mavi gökyüzünde yıldızlar parlamaya başlamıştı bile. Çevremizde gölgeler yoğunlaşıyor, bozkırın sonsuz uzaklığı gitgide daralıyordu. Öğrenci usulca "Kardeşçikler" diye fısıldadı. "Orada, solda bir adam yatıyor." Asker kuşkuyla "Ne adamı?" diye homurdandı. "Adamın orada ne işi var?" ''Ne bileyim, git de sor. Bozkır'a yerleştiğine göre muhakkak ekmeği de vardır.'' Yolun sonunda 100-150 metre ötede yükselen karanlık tümseyin bir insan olduğunu ancak öğrencinin yeşil, keskin gözleri seçebilirdi. Asker baktı, kararlı bir tükürük fırlatarak "Oraya gidiyoruz," dedi. Sürülmüş tarladaki toprak keseklerini çabuk çabuk geçerek karaltıya doğru yaklaşmaya başladık. İçimizde beliren yiyecek umudu açlığımızı büsbütün keskinleştiriyordu. Oldukça yaklaştığımız halde tümsekte bir kıpırdanma yoktu. Asker bozuk bir sesle hepimizin aklından geçen şeyi söyledi. Belki de insan değildir. Fakat tam bu sırada kuşkularımız dağıldı. Karaltının kımıldadığını, yükseldiğini gördük. Bir insandı bu. Dizlerinin üstünde duruyordu şimdi. Kolunu bize doğru uzattı. Boğuk bir sesle bağırdı. Yaklaşma, yakarım. Puslu havada kısa, kuru bir şakırtı işitildi. Zınk diye durduk. Bu düşmanca karşılamadan ötürü sersemlemiştik. Birkaç dakika sustuk. Asker hınçla alçak herif diye homurdandı. Öğrenci düşünceli düşünceli, silah taşıdığına göre kulağı kesiklerden olmalı, dedi. Asker hey diye bağırdı. Bir şeye karar verdiği belliydi. Adam kımıldamadan öylece duruyor, ses etmiyordu. Hey oradaki, sana dokunmayacağız. Varsa ekmek ver bize. Hadi kardeş, Tanrı aşkına. Tanrı belanı versin, alçak namussuz. Bu son sözleri bıyıkları arasından söylemişti. Adam hala susuyordu. Asker sesinde bir hırçınlık ve umutsuzluk titremesiyle yeniden söze başladı. İşittin mi? Ekmek istiyoruz. Yanına gelmeyeceğiz. Sen oradan fırlat. Adam kısaca, olur, dedi. Benim sevgili kardeşlerim diye başlayan en kutsal, en temiz duygularla dolu bir söylev, bizi bu boğuk ve kısa olur sözcüğü kadar coşturamaz, duygulandıramazdı. Asker tatlı tatlı gülümseyerek, bizden korkma iyi adam, diye söze girişti. Adam en azından 20 adım ötemizde olduğu için bu gülümsemeyi görmüyordu. Bizler zararsız kimseleriz. Rusya'dan Kuban'a gidiyoruz. Yolda paramızı düşürdük. Azığımız da tükendi. İşte iki gündür kursağımıza bir şey girmedi. İyi adam kolunu sallayarak tut diye seslendi. Havada kara bir topak göründü. Az ötemize, tarlaya düştü. Öğrenci onun peşinden atıldı. Şunu da tut, hepsi bu kadar. Öğrenci bu ilginç sadakaları toplayıp getirdiğinde 1,5-2 kilo kadar bayat buğday ekmeğine sahip olduğumuzu gördük. Ekmek kuru ve pisti. Bayat somun tazesinden daha doyurucudur. Nemi azdır çünkü. Al sana, al sana. Asker büyük bir özenle paylarımızı dağıtıyordu. Dur, olmadı. Bilgin, seninkinden bir lokma daha koparayım, onunki az oldu. Öğrenci ekmeğinden 15-20 gramlık bir parçanın eksilmesine sessizce katlandı. Ben lokmamı ağzıma attım. Taşı bile öğütmeye hazır olan çenemin sıtmalı bir çabuklukla hareket etmesine engel olarak ağır ağır çiğnemeye koyuldum. Lokmalar gırtlağımdan aşağı indikçe büyük bir zevk duyuyor. Bu zevki uzatmak için ağır ağır, sindire sindire çiğniyordum her parçayı. Sıcacık lokmalar anlatılmaz bir zevkle birbiri arkasına mideme iniyor. Hemen o anda kan ve ilik oluyordu sanki. Midem doldukça yüreğimde tuhaf, sessiz, canlandırıcı bir sevinçle ısınıyordu. Umutsuz açlık günlerini, arkadaşlarımı unutmuş, kendimi bütün benliğimle yaşadığım dakikaların zevkine kaptırmıştım. Fakat avcumdaki son ekmek kırıntısını da ağzıma atınca ölesiye aç olduğumu hissettim. Karşıma oturup eliyle midesini ovuşturan asker, "O namussuz da yağ ya da et var," diye homurdandı. Öğrenci, "Hiç kuşku yok," dedi. Ekmeğe et kokusu sinmişti. Sonra mutlaka ekmeği de vardır. Tabanca olmasaydı. Bu son sözü sessizce eklemişti. Kimdir acaba? Neyin nesi? Bizlerden olmalı. Asker, köpeğin biri diye kestirip attı. Birbirimize değecek kadar yakın oturmuş, silahlı veli nimetimizin bulunduğu yere bakıyorduk. Orada ne bir ses ne de bir kıpırtı vardı. Gece karanlık güçlerini çevremize yığıyordu. Bozkır bir ölüm sessizliğine gömülmüştü. Birbirimizin soluğunu işitiyorduk. Bir tarla faresinin kederli ıslığı duyuluyordu arada bir. Yıldızlar, gökyüzünün bu canlı çiçekleri başımızın üstünde parlıyordu. Biz açtık. Bu olağanüstü sayılabilecek gecede yanımdaki arkadaşlardan ne iyi ne de kötü olduğumu övünçle söylemeliyim. Onlara kalkıp adamın üstüne gitmeyi öneren ben oldum. dokunmayacaktık ona. Sadece nesi var nesi yok yiyecektik. Ateş ederse varsın etsindi. Vursa vursa birimizi vururdu. Sonra tabanca kurşunuyla kolay kolay ölmezdi insan. Asker ayağa fırlayarak gidiyoruz dedi. Öğrenci daha ağırdan aldı. Koşarcasına ilerlemeye başladık. Öğrenci arkamızdan geliyordu. Asker ona hey arkadaş diye azarlayan bir sesle bağırdı. Karşıdan boğuk bir homurtu ve keskin bir tetik sesi geldi. Bir ateş parladı. Kuru bir patlama işitildi. Asker sevinçle ıska diye bağırarak bir sıçrayışta adamın yanına vardı. Şeytan herif, şimdi gösteririm sana. Öğrenci çıkına atıldı. Şeytan herif ise demin diz çökmüşken şimdi sırt üstü yuvarlanmış, kollarını açmış hırıldıyordu. Ona bir tekme savurmaya hazırlanan asker bu durum karşısında şaşırarak ''Bu da nesi?'' diye bağırdı. ''Herif kendi kendine mi vurdu yoksa? Hey, ne oldun? Kurşun kendine mi değdi?'' Öğrencinin sesi sevinçle çığladı. ''Et var, çörek var, ekmek var, her şey var kardeşçikler.'' Asker ''Canın cehenneme geber!'' diye bağırdı. ''Yemek başına.'' Ben adamın elinden tabancayı aldım. Hırıltıyı kesmişti. Kıpırdamadan yatıyordu şimdi. Bir fişek daha vardı namluda. Yeniden yemeğe oturduk. Sessizce yedik, yedik. Adam çıt çıkarmadan öylece yatıyordu. Onunla ilgilendiğimiz yoktu. Ansızın hırıltılı, titrek bir ses yükseldi. ''Aziz kardeşçikler, bunu gerçekten de ekmek için yaptınız öyle mi?'' Tüylerimiz ürpererek baktık. Öğrencinin lokması boğazında kalmıştı. İki büklüm olup öksürmeye başladı. Asker ağzı yemekle doluyken sövüp saymaya koyuldu. ''Köpek soylu, kuru kütük gibi ikiye ayırmalı seni. Derini mi yüzeceğiz sandın? Ne işimize yarar? Mundar, domuz suratlı. Şuna bak, eline silah almış insanlara ateş ediyor. Melun.'' Söverken bir yandan da atıştırdığı için sözlerinin etkisi azalıyordu. Öğrenci uğursuz bir sesle ''Bekle, yemeğimiz bitsin de seninle öyle hesaplaşacağız.'' diye homurdandı. O zaman gecenin karanlığında ürkütücü, ulumaya benzer hıçkırıklar yükseldi. ''Kardeşçikler, bilir miydim? Korkumdan ateş ettim. Afon'dan Smolensk'e gidiyordum. Tanrım, sıtmam tuttu. Güneş battı mı vay halime. Afon'dan sıtma yüzünden ayrıldım. Marangozluk yapıyorum orada. Ben marangozum. Karım bekliyor. İki küçük kızım. 3-4 yıl var. Hiçbirini görmedim. Kardeşçikler, hepsini yiyin. Öğrenci, kaygılanma yiyeceğiz, dedi. Tanrım, sizin zararsız iyi insanlar olduğunuzu bilsem ateş eder miydim? Kardeşçikler, Tanrı'nın bozkırı, gece. Haksız mıyım? Bunları söylerken bir yandan da ağlıyordu. Titrek, ürkek bir sesle uluyordu daha doğrusu. Asker horgörüyle, şuna bak zırlıyor, dedi. Öğrenci, yanında para olmalı, diye aklından geçeni belirtti. Asker göz kırptı, ona bakıp güldü. Kavrayışlı adamsın. Neyse, hadi ateş yakıp uyuyalım artık. Öğrenci, o ne olacak, diye sordu. Canı cehenneme, ne yapalım, yakalım mı adamı? Öğrenci sivri kafasını sallayarak, fena olmazdı, dedi. Marangozu iniltileriyle baş başa bırakıp topladığımız çalı çırpıyı almaya gittik. Taşıyıp getirdik, tutuşturduk. Sonra sessizce ateşin başına oturduk. Yalımlar gecenin karanlığında usul usul tütüyor, bulunduğumuz küçük yeri aydınlatabiliyordu sadece. Bir öğünlük daha yiyeceğimiz vardı ama gözlerimiz kapanmaya başlamıştı. Marangoz, kardeşçikler diye seslendi. Üç adım ötemizde yatıyor, sanırım zaman zaman bir şeyler mırıldanıyordu. Asker ne var dedi. Oraya, ateşin yanına gelebilir miyim? Ölümüm yaklaştı, kemiklerim çatırdıyor. Tanrım, evime ulaşabilecek miyim? Öğrenci, sürün gel diye kararını bildirdi. Marangoz, kolunu ya da bacağını yitirmekten korkuyormuşçasına ağır ağır sürünerek ateşe yaklaştı. Uzun boylu, iskelet gibi zayıf bir adamdı bu. Tir tir titriyor. Çektiği acı, iri bulanık gözlerinden açıkça okunuyordu. Yüzü kasılmıştı. Bu kemikli yüz, ateşin aydınlığında bile bal mumu gibi sapsarıydı. Uzun kuru ellerini ateşe uzattı. Eklem yerlerinin uyuşuk uyuşuk, ağır ağır bükülen kemikli parmaklarını çıtlatmaya başladı. Öyle ki ister istemez içi bulanıyor, bakmak istemiyordu insan. Asker asık bir yüzle, ''Bu durumda ne diye yayan gidiyorsun?'' dedi. ''Paran çok mu değerli, ha?'' ''Denizden gitme'' demişlerdi. ''Kırım'dan git, hava alırsın. Ama yürüyemez oldum. Öleceğim kardeşçikler. Bozkır'da bir başıma öleceğim. Kurtlara kuşlara yem olacağım. Kimse ne olduğumu bilmeyecek. Karım, kızlarım boş yere bekleyecek. Yazmıştım onlara. Kemiklerimi bozkır yağmurları yıkayacak. Tanrım.'' Yaralı bir kurt gibi kederle uluyordu. Askerin tepesi attı. Ayağı fırlayarak, yettin artık şeytan!'' diye bağırdı. ''Ne zırlıyorsun? Seni mi dinleyeceğiz? Gebereceksen geber ama kes sesini.'' ''Ben yatalım.'' dedim. ''Sen de ateşin yanında kalmak istiyorsan ulumayı kes. Yettin artık.'' Asker vahşi bir sesle, ''İşittin mi?'' dedi. ''Öyleyse söyleneni yap. Bize bir lokma ekmek fırlattın. Sonra da kurşun attın diye çevrende pervane olacağımızı mı sanıyorsun?'' Pis şeytan. Bizim yerimizde başkaları olsaydı. Neyse. Sustu. Sırt üstü toprağa uzandı. Öğrenci daha önce yatmıştı. Marangoz korka korka ateşin yanında tor top oldu. Gözlerini alevlere dikip sustu. Dişlerinin tıkırtısını işitiyordum. Öğrenci de kıvrılmış, solumda yatıyordu. Yatar yatmaz uyumuş olmalı. Asker ellerini ensesinde kenetlemiş göğe bakarken, ''Ne gece değil mi?'' dedi. ''Gökyüzü değil de yorgan sanki. Dostum, bu başıboş hayatı seviyorum ben. Soğukla açlıkla baş başasın ama özgürsün. Karışanın görüşenin yok. İstersen boynunu dişleyip kendi kafanı kopar, kimse ne yapıyorsun demez. Çok açlık çektim şu günlerde. Aklımdan çok kötü şeyler geçti. Ama şimdi yatmış gökyüzüne bakıyorum. Yıldızlar göz kırpıyor bana. Lakütin diyorlar. Dünyayı dolaş, kimseye kulak asma. Her şey daha iyi olacak. Hey, marangoz. Ya sen? Senden ne haber? Bana kızma. Gönlünü ferah tut. Ekmeğini yediysek ne olmuş yani? Senin ekmeğin vardı, bizim yoktu. Biz de seninkini yedik. Hani sen de az yabanilerden değilsin ha? Gözünü kırpmadan ateş ediyorsun. Kurşunun insana zarar verdiğini bilmiyor musun yoksa? Az önce çok kızmıştım. Yere yuvarlanmasaydın, yaptığın densizlikten ötürü iyi bir kötek atacaktım sana. Neyse, ekmek için de kaygılanma. Yarın perekoptan alırsın. Parasız adama benzemiyorsun. Sıtmaya tutulalı çok oldu mu, ha? Askerin kalın sesiyle hasta marangozun titrek sesi uzun süre uğuldayıp durdu kulaklarımda. Gece gitgide karararak yeryüzüne abanıyor, ciğerlerim taze, serin bir havayla doluyordu. Ateşten ölçülü bir aydınlık, canlandırıcı bir ısı yayılıyor, gözlerim kapanıyordu. Kalk, canlan, gidiyoruz. Gözlerimi korkuyla açtım. Kolumu sıkıca kavrayan askerin de yardımıyla hızla sıçrayıp doğruldum. Hadi sallanma, yürü. Yüzü sert ve kaygılıydı. Çevreme bakındım. Henüz doğmakta olan güneşin pembe ışıkları marangozun mosmor, kıpırtısız yüzüne vuruyordu. Ağzı aralıktı. Yuvalarından fırlamış gözlerinin camsı bakışlarında büyük bir korku okunuyordu. Ceketinin önü parçalanmıştı. Yatışında bir iğretilik vardı. Öğrenci görünürlerde yoktu. ''Ne o? Baka kaldın. Hadi diyorum.'' Dokunaklı bir sesle bunu söylerken bir yandan da kolumu çekiyordu. Sabah serinliğinde titreyerek ''Ölmüş mü?'' diye sordum. Asker ''Hiç kuşkun olmasın.'' diye karşılık verdi. ''Seni boğsalar sen de ölürsün.'' ''Ne?'' diye bağırdım. Boğmuşlar mı? Yoksa öğrenci mi? Başka kim olacak? Sen mi boğdun? Yoksa ben mi? İşte okumuş adam. Sen herifin işini bitir. Sonra da bizi ölüyle baş başa bırakıp tavanları yağla. Eğer bunu bilsem dün öldürürdüm bu öğrenciyi. Bir vuruşta öldürürdüm. Şakağına yumruğu indirdiğim gibi dünyadan bir alçak eksilirdi. Yaptığı işi anlıyorsun değil mi? Şimdi öylesine yürümeliyiz ki hiçbir insan gözü bizi bu bozkırda görmemeli. Anladın mı? Bugün marangozu bulacak, boğularak soyulduğunu göreceklerdir. Sonra bizim gibileri sıkıştırmaya başlarlar. Nereden geliyorsun? Geceyi nerede geçirdin? Bizde onun bir şeyi yok gerçi. Fakat dur hele, tabancası koynumda. Şu işe bak. At onu, diye askere akıl verdim. Düşünceli düşünceli, atmak mı? Dedi. Fakat değerli bir şey. Belki de yakalayamazlar bizi. Yok, atmayacağım. Bunu marangozdan aldığımızı kim bilecek? Atmayacağım. 3 ruble eder. Kurşunu da var. Şu kurşunu sevgili dostumuzun kulağına öyle bir keyifle boşaltırdım ki. Köpek. Kaç para götürdü acaba ha? Melun. Marangozun kızları ne olacak şimdi? Dedim. Kızlar mı? Hangi kızlar? Ha, bunun kızları mı? Hiç kaygılanma. Büyüyecekler ve bize varmayacaklar. Onları bırak şimdi. Kardeş, hadi gidiyoruz. Nereden gidelim? Bilmem, hepsi bir. Hepsinin bir olduğunu ben de biliyorum. Sağdan gidelim. Deniz o yanda olmalı. Yola koyulduk. Bir ara geriye baktım. Uzakta, bozkırda bir tümsek yükseliyor, üzerine gün ışıkları vuruyordu. Ne bakıyorsun? Hortladı mı yoksa? Korkma, yetişemez bize. Okumuşlar becerikli olur, işini sağlam tutmuştur. Heh, arkadaşa bak. İyi ekti bize. Başını kederle salladı. İnsanlar bozuluyor, yıldan yıla bozuluyor. Issız bozkır, sabah güneşiyle pırıl pırıl, dört bir yana uzayıp gidiyor, ufukta gökyüzünün saydam, okşayıcı aydınlığıyla birleşiyordu. Bu özgür toprağın üzerinde, mavi gök kubbeyle örtülü bu engin genişlikte, haksız bir şey olabileceğini düşünemezdi insan. Arkadaşım bir sigara sararken, karnımda bir acıktı ki kardeş, dedi. Bugün ne yiyeceğiz, nerede, nasıl? Bilmece. Bana hastanede bu hikayeyi anlatan koğuş arkadaşım, işte böyleyken böyle, dedi. Sonradan çok dost olduk bu askerle. Birlikte Kars'a kadar gittik. Görmüş geçirmiş, yaman bir delikanlıydı. Tam bir serseriydi. Saygı duyardım ona. Birlikte ta Anadolu'ya kadar gittik. Orada yitirdik birbirimizi. Marangozu arada bir düşündüğümüz oluyor mu diye sordum. Gördüğünüz gibi, dedi. Anlattım işte. Yani bir şey hissediyor musunuz? Ne hissedebilirim? Siz nasıl benim başıma gelen şeyden sorumlu değilseniz, ben de onun başına gelenden sorumlu değilim. Hiç kimse hiçbir şeyden sorumlu değil. Çünkü hepimiz aynıyız. Hayvanız. Makar Çudra. Kıyıya çarpan dalgaların şıpırtısından ve kıyı fundalıklarının hışırtısından doğan düşündürücü ezgiyi bozkıra yayarak nemli soğuk bir rüzgar esiyordu denizden. Kimi zaman hızlanarak taşıyıp getirdiği buruşuk sarı yaprakları ateşe fırlatıyor, çevremizi kuşatan sonbahar gecesinin sisi titriyor ve ürkerek geriye çekilip bir an için solda sınırsız bozkırı, sağda sonsuz denizi, tam karşımda da 50 adım ötemize konmuş olan obasının atlarını bekleyen yaşlı çingene Makar Çudra'nın görüntüsünü açığa çıkarıyordu. Yaşlı çingene yakası açık gocuğunun çıplak bıraktığı kıllı göğsüne acımasızca çarpan soğuk rüzgar dalgalarına aldırış etmeden yüzü bana dönük, güzel, güçlü bir tavırla yarı uzanmış kocaman çubuğunu düzenle çekiyor, ağzından ve burnundan koyu duman yığınları salıyor, başımın üzerinden bozkırın ölüm sessizliği içindeki karanlığında bir yerlere gözlerini dikmiş, ara vermeden ve rüzgarın keskin vuruşlarından korunmak için herhangi bir harekette bulunmadan benimle sohbet ediyordu. Demek geziyorsun böyle, çok güzel. Kendine şanlı bir kader seçmişsin Şahin'im. Zaten gerekli olan da budur. Gezip görecek, hayatın tadını çıkaracak, sonra da yatıp öleceksin. Gerisine kulak asma. Onun bu görünüşüne karşı ileri sürdüğüm düşünceleri kuşkuyla dinleyerek hayata, başka insanlara diye sürdürdü sözlerini. Hele hele, sana ne bunlardan? Senin kendi hayatın yok mu? Başka insanlar sensiz yaşıyorlar ve sensiz yaşayacaklar. Yoksa birilerine gerekli olduğunu mu sanıyorsun? Sen ne ekmeksin ne de değnek. Kimsenin sana gereksinimi yok. Öğrenmek ve öğretmek ha. İnsanlara nasıl mutlu olacaklarını öğretebilir misin bakalım? Hayır Şahin'im, öğretemezsin. Saçını sakalını art da öğretmek sözünü sonra al ağzına. Ne öğretebileceğini sanıyorsun? Herkes kendisine gerekli olan şeyi biliyor. Akıllı olanlar her şeyi elde eder. Aptalların eline ise zırnık bile geçmez. Herkes öğrenmesi gerekli olan şeyi kendi kendine öğrenir. Çok gülünç varlıklar şu senin insanların. iç içe girmiş birbirlerini eziyorlar. Oysa bak dünya ne kadar geniş. Eliyle bozkırı gösterdi. Herkes çalışıyor. Niçin? Kimin yararına? Kimse bilmiyor. Çift süren bir insan gördüğüm zaman gücünü ter damlaları halinde toprağa akıttığını, sonra da aynı toprağın altının da çürüyeceğini düşünürüm. Zavallı adam. Ondan hiçbir iz kalmayacak geriye. Dünyayı tarlasından ibaret sanarak doğduğundaki gibi boş bir kafayla ölüp gidecek. Peki niçin doğdu bu adam? Toprağı kurcalamak ve kendisine bir mezar bile kazamadan ölmek için. Özgürlük denen şeyden haberi var mıdır? Bozkırın sonsuzluğu ona ne anlatır? Bu dalga dalga yayılan ezgi onun yüreğine de sevinç salar mı? Hayır. O bir köle olarak doğdu ve bütün hayatınca köle olarak yaşadı. Hepsi bu. Ne gelir elinden? Eğer biraz akıllanırsa kendini asmaktan başka hiçbir şey. Beri bak. Şu gözlerimin 58 yıldır gördüklerini oturup kağıda dökecek olsam senin o torban gibi 1000 tanesi almaz. Hadi gitmediğin bir ülke adı söyle bakayım. Hiç yorulma söyleyemezsin. Gördüğüm nice ülkelerin adını bile işitmemişsindir sen. İşte hayat diye ben böylesine derim. Durmadan gideceksin. Ne varsa bundadır. Bir yerde uzun süre kalma. Niye kalasın ki? Geceyle gündüz nasıl birbirlerini kovalayarak dünyanın çevresinde dolaşıyorsa, sen de hayattan soğumamak istiyorsan, düşüncelerini onun üzerinde toplamaktan kaçın. Hayat üzerine düşünmeye başladın mı, bil ki soğursun ondan. Her zaman böyle olur bu. Zamanında benim başıma da geldi. Benim başıma da geldi Şahinim. Galicia'da hapishanedeydim. Can sıkıntısından ben niçin yaşıyorum diye düşünmeye başladım. Hapishane çok sıkıcıdır Şahinim. Of, öyle sıkıcıdır ki. Aldı mı beni bir keder? Pencereden tarlalara bakarken yüreğimi bir keder alıp başladı mı sıkmaya kıskaçlarıyla? Niçin yaşadığını kim söyleyebilir? Hiç kimse söyleyemez Şahinim. Kendine bu soruyu sormanın da gereği yoktur. Yaşamaya bak, gerisine kulak asma. Gez, dolaş, çevrende olup bitenleri gözle. Hiçbir zaman kedere kapılmazsın. Ben o zaman az kalsın kuşağımla kendimi asıyordum. Ya. Adamın biriyle konuşuyordum. Sizin Ruslardan sert bir adam. Ona kalırsa gönlünün dilediği gibi değil de Tanrı'nın buyurduğu gibi yaşamalıymışım. Tanrı'ya yakarırsan dilediğin her şeyi verirmiş sana. Oysa kendisi delik deşik, yırtık pırtık giysiler içindeydi. Dedim ki sana yeni giysiler vermesi için Tanrı'ya yakarsana. Kızdı, sövüp sayarak kovdu beni. Oysa az önce insanları bağışlamak, sevmek gerektiğinden söz ediyordu. Eğer sözlerim ona dokunduysa beni bağışlasaydı ya, al işte sana öğretmen. Başkalarına az yemek gerektiğini öğretir, kendileri günde 10 öğün tıkınırlar. Ateşe tükürdü. Çubuğunu yeniden doldurarak sustu. Rüzgar hazin ve kısık bir uğultuyla esiyordu. Karanlıkta atlar kişniyor, tatlı, tutkulu bir Ukrayna şarkısı akıp geliyordu obadan. Makar'ın Dilber kızı Nonka'ydı söyleyen şarkıyı. Onun göğüsten gelen gür sesini tanıyordum artık. Merhaba derken ya da şarkı söylerken, yani her zaman bir tuhaf, hoşnutsuz, tiz bir çınlayışı vardı bu sesin. Esmer, donuk yüzünde bir çariçenin gururu okunur, gölgeli koyu kahverengi gözleri karşı konulamaz güzelliğinin bilinciyle öteki insanlara karşı horgörüyle parlardı. Makar çubuğunu uzattı. Çek, dedi. Kız güzel söylüyor değil mi? Hele hele, ister miydin böyle bir Dilber sevdalansın sana? İstemezdin ha? Aferin. Kızlara inanma. Uzak dur onlardan. Aman aklından çıkarma bunu. Bir kızla öpüşmek, tütün içmekten daha hoştur elbette. Ama onu bir kere öptün mü, özgürlüğü yüreğinden sil artık. Seni öyle görünmez bağlarla kendine bağlar ki bir daha koparamazsın. Bütün benliğini yitirirsin. Evet, kendini kızlardan korumalısın. Öyle de yalancıdırlar ki seni dünyada her şeyden daha çok sevdiğini söyler ya. Toplu iğne ucuyla şöyle bir dokun bakalım. Dünyayı başına yıkar gerçekten. Bilirim ben onları. He hey, öyle bir bilirim ki. İster misin gerçek bir olay anlatayım sana Şahinim? Sen de aklından çıkarma onu. Aklından çıkarmadığın sürece de kuş gibi özgür olursun. Zobar adında genç bir çingene delikanlısı yaşardı bir zamanlar. Loiko Zobar. Tüm Macaristan, Çek ülkeleri, Slovenya, uzun sözün kısası, şu denizin çevresinde yaşayan kim varsa tanırdı onu. Öyle yiğit bir delikanlıydı işte. O ülkelerde hangi köye gidersen git, Loiko'yu öldürmeye yeminli birkaç adama rastlardın. Fakat o yine de yaşayıp giderdi. Eğer hoşuna giden bir at görmüşse, sen o atın bekçiliği için bir alay asker gönder istersen fark etmez. Zobar mutlaka boy gösterirdi o atın üstünde. Hey, sanki kimseden korkusu mu vardı onun? Şeytan olanca tıkım taklavatıyla karşısına çıksa, diyelim ki bıçağını çekmeye fırsat bulamadı, herhalde küfrü basar, şeytanların suratlarının ortasına yapıştırırdı tekmeyi. Evet, tam tamına böyle olurdu işte. Onu tanımayan ya da hikayelerini işitmeyen çingene obası yoktu. Aklı fikri atlardaydı Loiko Zobar'ın. Ama çok uzun sürmezdi hevesi. Biraz bindikten sonra hayvanı satar, parayı da sağa sola saçardı. Kimseden gizlisi saklısı yoktu. Eğer sana gerekliyse git yüreğini iste. Kendi eliyle koparır verirdi. Yeter ki sen hoşnut ol. İşte böyle bir delikanlıydı o Şahin'im. Bizim oba o sıralarda bundan 10 yıl kadar önce Bukovina taraflarında göçteydi. Bir gün bir ilkbahar gecesi ben, Kossuth'la savaşmış asker Danilo, yaşlı Nur, Danilo'nun kızı Radda ve tüm oba halkı bir arada oturuyorduk. Benim Nonka'yı biliyorsun değil mi? Çariçe gibi kızdır. Ama Radda'nın yanında o bir hiçtir. Sözü bile edilmez. Radda'nın güzelliğini sözcüklerle anlatamazsın. Bu güzelliği belki bir keman dile getirebilirdi. Ama o kemanı çalmaya da adam gerek. Çok yiğidin yüreğini kuruttu bu Radda. Oho, pek çok yiğidin. Moravya'da saçları perçemli yaşlı bir derebeyi taş kesildi onu görünce. Atının üzerinde sıtmaya tutulmuş gibi titreye titreye baka kaldı. Çok yakışıklı bir adamdı. Şeytan bayramlıklarını giyinse o kadar yakışıklı olabilirdi ancak. Kaftanı altın sırmalarla kaplıydı. Böğründeki kılıç şimşek gibi parlıyor, atı eşiniyor, kılıcını baştan başa kaplayan derli taşlar ışıl ışıl ışıldıyordu. Şapkasına da gök parçası gibi mavi bir kadife takılıydı. Böylesine görkemli bir derebeydi işte. Radda'ya baktı, baktı da, ''Hey kız!'' dedi. ''Bir öpücük ver, bir kese altın al.'' Radda arkasını dönüverdi. ''Eğer incittiysen bağışla beni, hiç değilse tatlı bakışını esirgeme.'' Yaşlı derebeyi o saat yelkenleri suya indirmişti. Kuşağından bir kese altın çıkarıp Radda'nın ayaklarının dibine fırlattı. Kocaman bir altın kesesiydi bu kardeş. Fakat kız sanki kazara çarpıyormuş gibi keseyi ayağının ucuyla çamura itivermesin mi? Hadi bakalım. Derebeyi alacağın olsun kız diye ah etti. Atını kamçıladı. Bir toz bulutu içinde gözden yitip gitti. Ertesi gün yeniden çıkıp geldi. Obaya doğru gök gürültüsü gibi bir sesle ''Kimdir o kızın babası?'' diye gürledi. Danilo çıktı. ''Kızını bana sat, ne istersen vereyim.'' Danilo ona şöyle dedi. ''Domuzlarından vicdanlarına kadar her şeylerini satsa satsa lehbeyleri satar. Ben Kossuth'la savaşmış adamım. Ticaretten anlamam.'' Yaşlı derebeyi öfkeden kıpkırmızı kesildi. Tam kılıcına davranmak üzereydi ki bizimkilerden biri atın kulağına bir köz parçası değdirince hayvan üzerindeki biniciyle birlikte tozu dumana katıp gitti. Biz de toparlanıp yola koyulduk. Birinci gün geçti. İkinci gün baktık gelip yetişti seninki. Hey diye bağırdı. Tanrı'nın ve sizlerin karşısında vicdanımın temiz olduğuna yemin ederim. Evlenmek istiyorum onunla. Her şeyimi sizinle paylaşmaya hazırım. Çok zengin bir adamım ben. Yalım yalım yanıyor, rüzgara tutulmuş deve dikeni gibi eğerin üzerinde sallanıyordu. Hepimiz bir kararsızlık içinde kaldık. Danilo, hadi bakalım kız, konuş, dedi. Radda bize bakarak, gönül rızasıyla karga yuvasına giren dişi kartal gördünüz mü siz, diye sordu. Danilo gülmeye başladı. Biz de onunla birlikte güldük. Aferin kız. İşittin mi bey? Olmadı bu iş. Sen kendine bir güvercin ara en iyisi. O daha uysaldır. Yeniden yola koyulduk. Derebeyi şapkasını başından alıp yere çaldı. Atını öyle bir sürdü ki yer yerinden oynadı sanırsın. İşte Radda böyle bir dilberdi Şahin'im. Evet, gecelerden bir gece oturmuş, bozkırdan dalga dalga yayılan ezgiyi dinliyorduk. Ne ezgidir o? Sanki kanımızı tutuşturuyor, bir yerlere çağırıyordu bizi. İçimizde öyle bir şey yapmak isteği uyanıyordu ki artık yaşamanın da gereği kalmayacaktı ondan sonra. Ya da yaşarsan tüm dünyanın çarı olarak yaşayacaktın Şahin'im. Ansızın karanlıklar içinde bir at belirdi. Üzerinde keman çalan bir adamla bize doğru yaklaştı. Adam ateşin yanında atını durdurdu. Çalmayı bıraktı. Gülerek bizden yana baktı. Danilo sevinçle "Hey hey!" diye bağırdı. "Zobar, sen misin?" "Ta kendisi, Loiko Zobar." Bıyıkları neredeyse omuzlarına değiyor, saçlarının kıvrımlarıyla karışıyordu. Gözleri yıldızlar gibi pırıl pırıldı. Ya gülüşü, hey tanrım, bir güneşti sanki. Atıyla birlikte sanki tek bir demir parçasından dövülmüştü. Ateşin kızıllığı içinde kana batmış gibi duruyor, ak dişlerini göstererek gülümsüyordu. Eğer tek bir söz söylemesinden ya da şu dünyada benim de yaşadığımı fark etmesinden daha önce onu kendi özüm gibi sevmediysem gözüm kör olsun. Dünyada böyle insanlar da vardır Şahin'im. Gözlerine bir kere bakar, ruhunu tutsak ederler. Sen de bundan utanç duymak şöyle dursun, övünç duyarsın. Olursan böyle bir adam ol işte. Böyle adamlar azdır dostum. Fakat iyi ki de azlar. Dünyada iyi şeyler çok olsaydı nereden belli olurdu iyilikleri? Uzatmayalım. Hikayemize dönelim. Radda şöyle dedi. Çok güzel çalıyorsun Loiko. Bu kadar güzel sesli kemanı kim yaptı sana? Loiko gülerek kendim yaptım diye karşılık verdi. Hem de ağaçtan değil, çok sevdiğim bir kızın göğsünden yaptım onu. Tellerini de kızın yüreğinden kendi ellerimle söküp çıkardım. Keman hala biraz yalan söylüyor ama yay kullanmakta ustayımdır ben. Kızların başını döndürüp onları kendimize bağlamak için sık sık başvurulan bir oyundur bu. Ama Loiko yanlış kapı çalmıştı bu kez. Radda öte yana dönüp esneyerek, "Bir de Zobar'ın akıllı, becerikli bir adam olduğunu söylerlerdi," dedi. "Şu insanlar amma da yalancı oluyor." Sonra oradan uzaklaştı. Loiko gözleri parlayarak, "Vay, çok keskin dişlerin varmış güzelim," diye bağırdı. Atından indi. Yanımıza gelerek, "Merhaba kardeşler," dedi. "İşte ben de aranızdayım." Danilo, "Hoş geldin, safalar getirdin Şahin'im," diye karşılık verdi. Öpüştük, söyleştik, sonra yatmaya çekildik. Deliksiz bir uyku çektikten sonra sabahleyin bir de baktık, Zobar'ın kafası bir çaputla sarılı. Bu da nesi? Uyurken at tepmişmiş. Tabii atın kim olduğunu anlayıp bıyık altından gülmeye başladık. Danilo da bizimle birlikte gülüyordu. Loiko, Radda'ya layık değil miydi sanki? Layıktı elbette. Fakat bir kız ne kadar güzel olursa olsun ruhu sığ ve dardır. İstersen bir batman altın as boynuna, fark etmez, yine de yaranamazsın. Neyse, uzun sözün kısası, işte böyle oldu Şahin'im. Oralarda yaşayıp gidiyorduk. İşlerimiz fena değildi o sıralar. Zobar da bizimle birlikteydi. Arkadaş diye ben öylesine derim işte. Yaşlı bir adam kadar bilgiliydi. Anlamadığı şey yoktu. Hem Rusça hem de Macarca okuyup yazması vardı üstelik. Kimi zaman sözü öyle yerden açardı ki ömrün boyunca uyanık kalıp dinlemek isterdin onu. Hele bir keman çalışı vardı. Dünyada onun gibi keman çalan bir başkası daha çıkarsa yıldırım çarpsın beni. Yayı tellerin üzerinden bir geçirdi mi yüreğin titrerdi. İkinci geçirişinde soluğun tutulur kulak kesilirdin. Gülümseye gülümseye çalardı. Dinlerken aynı zamanda hem ağlamak hem de gülmek isteğiyle dolardı için. Bakarsın acı acı inleyen birisi senden yardım ister, sanki bir bıçakla yüreğini oyardı. Bakarsın bozkır gökyüzüne acıklı masallar anlatırdı. Bakarsın genç bir kız, yiğit bir delikanlının ardı sıra gözyaşı dökerdi. Yiğit delikanlı, bozkıra sevgilisinin adını ünlerdi. Ve ansızın, hey anam, bir de bakmışsın, dolu dizgin, capcanlı bir şarkı çınlamaya başlar, sanki gökteki güneş bile bu şarkının ezgileriyle oynamaya koyulurdu. Ya, işte böyle Şahin'im. İnsan bütün varlığıyla o şarkıyı içine sindirir, tüm benliğiyle kölesi olurdu onun. Eğer o sırada Loiko, davranın bıçaklara arkadaşlar diye bağıracak olsa, hepimiz bıçaklarımızı çeker, gözümüzü kırpmadan yürürdük onun gösterdiği yere. İnsanlara istediği her şeyi yaptırabilirdi. Hepimiz seviyorduk onu, candan seviyorduk. Sadece Rad da hiç yüz vermiyordu delikanlıya. İşte bu kadarla kalsa neyse. Üstelik bir de alay ediyordu onunla. Zobar'a çok sataşıyordu kız. Hınzırlığına sataşıyordu. Loiko dişlerini gıcırdatıyor, bıyıklarını çekiştiriyor, gözleri uçurumlardan daha kara bakıp duruyordu. Kimi zaman öyle bir parıltı gelirdi ki bu gözlere korkardın. Geceleri bozkırın uzaklarına açılır, kemanı sabaha kadar ağlar, sanki sahibinin ölen özgürlüğü için gözyaşı dökerdi. Bizlerse yattığımız yerde bu ezgileri dinler, ne yapmamız gerektiğini düşünüp dururduk. Biliyorduk ki birbirine doğru yuvarlanan iki kayanın arasında durulmaz ezilirsin. Böylece günler geçip gidiyordu. Bir gün hep birlikte oturmuş işlerden konuşuyorduk. Canımız sıkıldı. Danilo, Loiko'ya, Zobar bir şarkı söyle de içimiz açılsın dedi. Loiko az ötede sırt üstü yatıp gökyüzüne bakan radyoya gözlerini dikti. Kemananın tellerine dokundu. Öyle ezgiler döküldü ki. Keman gerçekten de bir kız yüreğinden yapılmıştı sanırsın. Loiko şu şarkıyı söylemeye başladı. Hey hey, bir ateş yakar bağrımı. Bozkır nasıl da geniştir. Atım rüzgar kadar hızlı. Bileğim çelik gibidir. Rad da başını döndürdü. Azıcık kalkarak şarkıcının gözlerine bakıp hafifçe gülümsedi. Loiko şafak gibi alev alev tutuştu. Hey hop, hadi arkadaşım davran. Sürelim atlarımızı dört nala. Bozkırı kaplamış kara bir duman. Ama bizi bir şafak bekliyor uzakta. Hey hey, uçarak karşılayalım günü. Dönüp yükselerek havaya. Fakat atlarımızın yelesi zarar vermesin güzelim aya. İşte buydu söylediği şarkı. Kimse böyle şarkılar söyleyemez şimdi. Fakat Radda süzüle süzüle. Sen bari o kadar yükseklere çıkmasaydın Loiko. Korkarım bunun üstü bir su birikintisine düşersin de bıyıkların kirlenir. Demez mi? Loiko azgın bir canavar gibi baktı kıza. Fakat hiçbir şey söylemedi. Sabrederek şarkısına döndü yine. Hey hop! Ansızın bir gün doğacak, sarılıp uyuyacağız senle ben. Hey hey, bir utanç alevi bedenlerimizden geçip ikimizi de yakıp kavuracak. Danilo, şarkı diye ben buna derim işte, dedi. Ömrümde işitmemiştim böylesini. Eğer yalanım varsa şeytanın tütün çubuğu olayım. İhtiyar Nur hem bıyıklarını oynatıyor hem de omuzlarını titretiyordu. Loiko'nun yiğit ezgileri hepimizin kanını kaynatmıştı. Sadece Radda'ydı hoşnut olmayan. Üzerimize bir kova buzlu su döker gibi kartal çığlığına özenen sivrisineğin biri bir gün tam böyle vızıldıyordu işte, dedi. Danilo kızına dönerek, sen kamçılanmak istiyorsun galiba Radda, diye çıkıştı. Zobar şapkasını yere çaldı. Yüzü toprak gibi karararak şöyle dedi. Dur Danilo, kızgın katıra çelik gem gerek. Kızını bana karılığa ver. Danilo, amma da laf diye gülümsedi. Alabilirsen al, senin olsun. Loiko, pekala dedi ve Radda'ya şunları söyledi. Bana bak kız, o kadar böbürlenme. Senin gibi çok kız gördüm ben. Hey anam, çok kız gördüm. Fakat hiçbiri senin kadar sarmadı yüreğimi. Eh, Radda, ruhumu tutsak ettin. Ne yapalım, başa gelen çekilir. Üstüne binip kendinden kaçabileceğin bir at daha yok. Tanrı'nın kendi vicdanımın, babanın ve bütün burada bulunanların önünde bana varmanı istiyorum. Fakat sakın bana gem vurmaya kalkışma. Ben özgür bir adamım. Gönlümün dilediği gibi yaşamak isterim. Sonra dişleri sıkılmış, gözleri çakmak çakmak Radda'ya doğru yürüdü. Elini kıza uzattı. Bozkır kısrağı Radda'ya da gem vuruldu diye düşünüyordu ki delikanlının kolları havada sallanarak küt diye ensesi üstüne yere yuvarlandığını görmemiz bir oldu. Bu ne iştir? Loiko'nun yüreğine bir kurşun değmişti sanki. Radda onun ayaklarına bir kamçı dolamış, sonra da kendine doğru çekmişti. Loiko'nun düşmesinin nedeni buydu. Kız yeniden uzanmış, kımıldamadan sessizce gülümsüyordu. Loiko yere oturmuş, sanki çatlayacağından korkuyormuşçasına başını ellerinin arasına almış, sıkıştırıyordu. Sonra sessizce kalktı. Kimsenin yüzüne bakmadan bozkırın içlerine doğru yürüyüp gitti. Nur bana, onun ardından git diye fısıldadı. Ben de gecenin karanlığında Loiko'nun ardı sıra sessizce bozkıra süzüldüm. Evet, işte böyle oldu Şahinim. Makar, çubuğundaki külleri silkti, yeniden tütün doldurmaya başladı. Ben kaputuma daha sıkı sarındım. Yere uzanıp onun güneşten ve rüzgardan kararmış yaşlı yüzüne bakmaya koyuldum. Başını sert, keskin bir hareketle sallayarak kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Ağarmış bıyıkları kımıldadı. Rüzgar saçlarını savurdu. Üzerine yıldırım düşmüş yaşlı bir meşeyi andırıyordu. Fakat yine de güçlü, sağlam ve mağrurdu. Deniz eskisi gibi kıyıyla fısıldaşıyor, rüzgar yine onun hışırtısını bozkıra yayıyordu. Nonka şarkı söylemiyordu artık. Fakat gökyüzünde toplanan bulutlar sonbahar gecesini daha da karartmıştı. Loyko başını öne eğmiş, kollarını kamçı gibi sarkıtmış, ağır adımlarla yürüyordu. Dere kıyısına varınca bir taşın üzerine oturdu. Derin bir ah çekti. Merhametten yüreğim parça parça oldu. Ama yine de yanına varamadım. Acı karşısında sözün ne değeri var, öyle değil mi? Ya, bir saat, iki saat, üç saat geçti. O kımıldamadan öylece oturuyordu. Ben de az ötede uzanmıştım. Aydınlık bir geceydi. Ay, bozkırı gümüş ışıklarına boğuyor. Uzaklar kolayca görülebiliyordu. Ansızın Radda'nın obadan bize doğru hızlı hızlı geldiğini gördüm. İçim sevinçle doldu. Yaşasın diye düşündüm. Aslan kızdır şu Radda. Delikanlıya doğru yaklaştı. Loyko hala bir şeyin farkında değildi. Kız elini onun omzuna koydu. Loyko titredi. Ellerini gevşeterek başını kaldırdı ve sıçramasıyla bıçağına davranması bir oldu. Vay! Baktım, kesecek kızı. Hemen obaya seslenip Loyko'nun üzerine atılmak üzereydim ki Radda'nın sesini işittim. Bırak onu, kafanı parçalarım yoksa. Bir de baktım, Radda elinde bir tabanca tutuyor. Namlusunu da Zobar'ın alnına doğrultmuş. Vay şeytanın kızı. Şimdi güçleri eşit. Bakalım bundan sonra ne olacak diye düşündüm. Radda tabancayı kuşağına sokarak dinle dedi. Buraya seni öldürmeye değil, uzlaşmaya geldim. Bırak o bıçağı. Delikanlı bıçağı yere attı. Asık bir yüzle kızın gözlerine bakmaya başladı. Görülecek şeydi bu kardeş. İki insan karşı karşıya durmuş, canavarlar gibi birbirlerine bakıyorlar. İkisi de öylesine iyi, öylesine yiğit kişiler. Parlak ay, bir de ben, onlara bakıyoruz. Radda, dinle beni Loyko, dedi. Seni seviyorum ben. Öteki, elleriyle ayakları bağlıymışçasına sadece omuzlarını oynattı. Çok yiğit gördüm ama sen yiğitlikte de, güzellikte de hepsinden üstünsün. Hangisine bir göz kırpsam, bıyıklarımı keser, İstesem hepsi ayaklarıma kapanırdı. Fakat ne anlamı var bunun? Hiçbiri gerçekten yiğit değildi. Hepsi de Sünepe gibi olacaktı karşımda. Dünyada yiğit çingeneler çok azaldı Loyko. Çok azaldı. Şimdiye kadar kimseyi sevmedim. Fakat seni seviyorum. Ama özgürlüğü de severim ben. Özgürlüğü senden daha çok seviyorum Loyko. Ben sensiz yaşayamam, sen de bensiz yaşayamazsın. İşte bu yüzden bütün benliğinle benim olmanı istiyorum. İşitiyor musun? Delikanlı gülümsedi. İstiyorum. Sözlerin yüreğime sevinç veriyor. Devam et. Bir şey daha var Loyko. İstediğin kadar kaçamak yap. Nasıl olsa yeneceğim seni. Benim olacaksın. Öyleyse boş yere zaman yitirme. Öpüşlerim, okşayışlarım seni bekliyor. Seni öyle bir öpeceğim ki Loyko. Öpüşlerim yabani hayatını unutturacak sana. Ve yiğit çingenelerin öylesine hoşlandıkları canlı şarkıların bozkırda çınlamayacak artık. Bana Radda'ya aşk şarkıları, tatlı şarkılar söyleyeceksin. Öyleyse zaman yitirme boş yere. Demem o ki, genç bir oğlanın yaşlı yoldaşına boyun eğmesi gibi yarın bana boyun eğeceksin. Bütün obanın önünde ayaklarıma kapanıp sağ elimi öpmeni istiyorum. İşte o zaman senin karın olacağım. Bak sen iblisin kızının istediğine. İşitilmiş şey değildi bu. Yaşlılar çok eskiden Karadağlılarda böyle bir törenin bulunduğundan söz ederlerdi ya, çingeneler arasında hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Hadi bakalım, bundan daha gülünç bir şey bulabilir misin Şahinim? Bir yıl kafa patlatsan bulamazsın. Loyko sarsıldı. Göğsünden yaralanmışçasına öyle bir haykırdı ki tüm bozkır çınladı. Radda titredi. Fakat hemen toparlandı. Hadi, yarına kadar hoşça kal. Fakat yarın sana emrettiğim şeyi yapacaksın. Tamam mı Loyko? Zobar tamam diye inledi. Yapacağım. Ve ellerini kıza uzattı. Radda delikanlıya bakmadı bile. Zobar rüzgarın biçtiği bir ağaç gibi sendeledi. Yarı hıçkırarak, yarı gülerek yere kapaklandı. Lanet olası Radda, delikanlıyı böylesine yiyip bitirmişti işte. Onu güçlükle kendine getirebildim. Tüh! Hangi şeytan ister insanların acı çekmesini? İnsan yüreğinin acıdan yırtıla yırtıla inlediğini işitmekten kim hoşlanır? İşin yoksa kafa patlat artık. Obaya döndüm. Olup bitenleri ihtiyarlara anlattım. Düşünüldü. İşin nereye varacağını beklemeye karar verildi. Sonra ne oldu bak? Akşamüstü hepimiz ateşin çevresinde toplandığımızda Loiko da geldi. Bir gece içinde korkunç kötülemiş, zayıflamıştı. Çökük gözlerini yere indirdi. Kimsenin yüzüne bakmadan şunları söyledi. Bakın ne oldu arkadaşlar. Bu gece yüreğimi gözledim. Eski, özgür hayatıma yer bulamadım onda. Orada sadece Radda yaşıyor, hepsi bu. İşte o, güzel Radda. Bir çariçe gibi gülümsüyordu. Özgürlüğünü benden daha çok seviyormuş. Bense onu özgürlüğümden daha çok seviyorum. Ona varasıya kadar bir şahinin ördeklerle oynaması gibi kızlarla oynayan yiğit Loiko Zobar'ın onun güzelliği karşısında nasıl boyun eğdiğini göresiniz diye emrettiği üzere hepinizin önünde Radda'nın ayaklarına kapanmaya karar verdim. Sonra benim karım olacak. Beni öylesine sevip okşayacak ki içimden sizlere şarkı söylemek gelmeyecek artık. Yok olan özgürlüğüme yanmayacağım. Öyle değil mi Radda? Delikanlı gözlerini kaldırarak kuşkuyla Radda'ya baktı. Kız hiçbir şey söylemeden başını sertçe salladı. Eliyle ayaklarını gösterdi. Bizler taş kesilmişçesine bakıyorduk. Daha da ötesi Loiko Zobar'ın bu kız Radda bile olsa bir kızın ayaklarına kapandığını görmemek için çekip bir yerlere gitmek istiyorduk. Yürekler acısı bir şeydi bu. Radda hadi diye bağırdı Zobar'a. Delikanlı dur bakalım acele etme istediğin olacak. Bakacaksın hatta diyerek güldü. Sanki gülmedi de bir çelik çınladı sanırsın. Sonra bize dönerek işte her şey tamam arkadaşlar dedi. Ne kalıyor geriye? Radda'nın yüreği bana söylediği gibi sağlam mı gerçekten? Geriye bunu denemek kalıyor sadece. Kusura bakmayın kardeşler. Ben de bunu deneyeceğim şimdi. Biz daha onun ne demek istediğini anlayamadan Radda'nın yerde yattığını görmemiz bir oldu. Zobar'ın sapına kadar saplanmış eğri bıçağı göğsünde sallanıyordu. Dona kaldık. Radda bıçağı çekip çıkardı, bir yana fırlattı. Kara saçlarının bir tutamını göğsüne bastırdı ve gülümseyerek gür, açık bir sesle ''Elveda Loiko, böyle yapacağını biliyordum.'' dedi ve öldü. ''Görüyor musun kızı Şahinim? Yalanım varsa Tanrı cezamı versin. Böylesine iblis bir kızdı.'' Loiko Bozkır'a dönerek ''He hey, şimdi ayaklarına kapanabilirim işte gururlu kraliçe.'' diye haykırdı. Yere kapandı ve dudaklarını ölü Radda'nın ayaklarına bastırarak öylece kaldı. Bizler şapkalarımızı çıkarmış, sessizce duruyorduk. Böyle bir durumda ne yaparsın Şahinim? Hadi bakalım. Nur, bağlayalım onu, diyecek oldu. Fakat hiçbirimizin Loiko Zobar'ı bağlamaya kalkmayacağını, içimizden böyle bir şey gelmeyeceğini o da biliyordu. Elini sallayarak bir kenara çekildi. Danilo, Radda'nın bir yana fırlattığı bıçağı yerden aldı. Ağarmış bıyıklarını oynatarak uzun uzun baktı ona. Üzerinde Radda'nın kanı kurumamıştı daha. İnadına eğri, inadına sivri bir bıçaktı bu. Sonra Zobar'a yaklaştı. Bıçağı onun sırtına, tam kalbinin hizasına sapladı. Eski asker Danilo, Radda'nın babasıydı ne de olsa. Loiko, Danilo'ya dönerek açık, anlaşılır bir sesle ''Bak hele'' dedi ve Radda'ya yetişmeye gitti. Öylece baka kaldık. Radda elindeki bir tutam saçı göğsüne bastırmış, açık gözleri mavi gökyüzüne dikili yatıyordu. Onun ayaklarının ucunda da yiğit Loiko Zobar uzanıyordu. Perçemleri dağılmış, yüzü görünmez olmuştu. Derin bir düşünceye dalmıştık hepimiz. Yaşlı Danilo'nun bıyıkları titriyordu. Gür kaşlarını çatmış, gözlerini gökyüzüne dikmiş, bir şey söylemeden öylece duruyordu. Akbaba gibi apak bir adam olan Nur, yüzü koyun yere uzanmış, zayıf omuzları sarsıla sarsıla ağlıyordu. Ağlanacak şeydi bu Şahinim. Gidiyorsan dost doğru kendi yolundan git. Bir yana sapayım deme. Hayat dediğin budur işte. Gerisine kulak asma. Makar sustu. Çubuğunu tütün kesesine yerleştirerek gocuğunun önünü kapadı. Damla damla bir yağmur serpiştirmeye, Rüzgar şiddetlenmeye başlamıştı. Deniz boğuk, kızgın bir sesle gürlüyordu. Atlar birbiri arkasına sönmekte olan ateşe yaklaşıyor, iri, akıllı gözleriyle bizi inceleyip sessiz bir halka oluşturarak çevremizde toplanıyorlardı. Makar onlara okşayıcı bir sesle ''Hop hop hey!'' diye ünledi. Sonra kuzgun renkli sevgili atının boynuna eliyle vurdu. Bana dönerek ''Uyuyalım artık!'' dedi ve gocuğunu başına geçirip toprağa uzanarak sessizliğe gömüldü. Ben uyuyamıyordum. Gözlerimi bozkırın karanlığına dikmiştim. Orada, havada, Radda'nın bir çariçe kadar güzel ve mağrur görüntüsü yüzüyordu. Elindeki bir tutam saçı göğsündeki yaraya bastırmıştı. Esmer, ince parmaklarının arasından damla damla akan kan, ateş kızıllığında yıldızcıklar gibi toprağa dökülüyordu. Yiğit Loyko Zobar'ın görüntüsü de onun ardı sıra akıp gidiyordu. Gür, kara perçemleri yüzüne dökülmüştü. Onların altından da soğuk, iri gözyaşı damlaları birbiri arkasına yuvarlanıyordu. Yağmur şiddetleniyor, deniz, eski asker Danilo'nun kızı Radda'yla Yiğit Loyko Zobar'a bu güzel ve mağrur çingene çiftine karanlık, görkemli bir ağıt yakıyordu. Onlar gecenin karanlığında sessizce, yavaş yavaş koşuyorlar, yakışıklı Loyko, mağrur Radda'ya bir türlü yetişemiyordu. 26 adam ve bir kız. Biz 26 adamdık. Kapatıldığımız nemli bodrumda çörek ve gevrek yapmak için sabahtan akşama kadar hamur yoğuran 26 canlı makineydik desem daha yerinde olur. Bodrumumuzun pencereleri nemden yeşil bir renk almış tuğlalarla döşeli bir avluya açılıyordu. Pencerelere dışarıdan sık aralıklı demir ızgaralar geçirilmişti. Zaten camlar da kalın bir un tabakasıyla kaplı olduğu için güneş yüzü gördüğümüz yoktu. Patronumuz yoksullara, işsiz kalıp aç gezen arkadaşlarımıza çörek veremeyelim diye pencerelere bu demir kafesleri geçirmişti. Bizler dalaverici kimselerdik onun gözünde. Et diye verdiği yiyeceklerse çürümüş işkembe parçalarıydı. İslev ve örümcek ağlarıyla kaplı ağır, basık bir tavanı olan bu taş kutuda içimiz daralıyor, havasızlıktan boğuluyorduk. Pislikten, küf lekelerinden delik deşik olmuş kalın duvarların arasında yaşamak ruhumuzu eziyordu. Sabahın saat 5'inde uykumuza doyamadan kalkar, saat 6 dedi mi sersemlemiş, hiçbir şeyi umursamaz olmuş bir kafayla biz uyurken öteki arkadaşların hazırladığı hamurlardan çörek yapmak için masanın başına geçmiş olurduk. Bütün bir gün, gecenin 10'una kadar bir kısmımız uyuşmamak için yerimizde sallanarak esnek hamuru ellerimizle açarken ötekiler de una su karıştırıp hamur yoğururdu. Bütün bir gün çöreklerin piştiği kazanda kaynayan suyun düşündürücü, hüzün verici mırıltısı işitilir, bu kaygan, pişmiş hamur parçalarını kızgın tuğlalar üzerine süren fırıncının küreği kötücül bir sesle hızlı hızlı takırdardı. Fırının bir köşesinde sabahtan akşama kadar odun yanar, ateşin kızıl gölgesi duvarın üzerinde usta bir ressamın fırçasından çıkmışçasına titrer, sanki sessiz sessiz durumumuza gülerdi. Kocaman fırın bir devin çirkin kafasını andırıyordu. Parlak bir ateşle dolu geniş ağzını açarak kızgın kızgın solur, alnının altındaki kapkara iki hava deliğiyle bizim bitip tükenmek bilmez çalışmamızı gözetlerdi. Bu iki derin delik, iki göz gibiydi tıpkı. Bir devin acımasız, korkusuz gözleri. Hep aynı karanlık bakışları taşıyan bu gözler, biz kölelere bakmaktan yorulmuşçasına, insandan saymadıkları bu varlıkları soğuk, küçümseyici bir bilgelikle eziyorlardı sanki. Böylece her gün kokuşmuş, boğucu bir hava, bir un bulutu ve avludan ayaklarımızla sürükleyip getirdiğimiz çamurun ortasında hamur yoğuruyor, içine terlerimizi akıta akıta çörekler yapıyorduk. Yaptığımız işten iğreniyorduk. Kendi ellerimizle yoğurduğumuz çörekleri ağzımıza koymaz, kara ekmeği ona üstün tutardık. Karşılıklı 9'ar kişilik kümeler halinde uzun bir masanın başına oturur, saatlerce ellerimizi ve parmaklarımızı makine gibi işletirdik. İşimize o kadar alışmıştık ki hareketlerimizi artık izlemiyorduk bile. Birbirimize baka baka her arkadaş öteki arkadaşların yüzündeki bütün çizgileri ezberebilecek duruma gelmişti. Konuşacak bir şeyimiz yoktu. Buna alışmıştık. Sadece birbirimize sövmek için ağzımızı açardık. Bir adamın, özellikle de bir arkadaşın her zaman sövülecek bir yanı vardır. Fakat bizim sövüştüğümüz de yoktu pek. Yarı canlı bir adamın, heykelmileşmiş bir adamın, çalışmaktan anası ağlamış, bütün duyguları ezilmiş bir adamın nesine söveceksin? Her şeyini söylemiş, konuşacak hiçbir şeyi kalmamış olanların suskunluğu ne kadar acı ve korkunçtur. Sözlerine henüz başlamamış olanlarsa kolayca, rahatça susabilirler. Ara sıra şarkı söylerdik. Çalışıp dururken içimizden biri ansızın yorgun bir beygirin soluyuşu gibi içini çeker, sonra yumuşak ve yakıcı ezgisi, söyleyenin yüreğine hafiflik veren o şarkılardan birine başlardı yavaşça. Önce çıt çıkarmadan bu tek adamın şarkısını dinlerdik. Bozkırın üzerine kül rengi bir gökyüzünün abandığı yağmurlu güz gecelerinde küçük bir ateş nasıl sönüp giderse, arkadaşımızın şarkısı da bodrumun ağır tavanı altında öylece söner, yavaş yavaş boğulup gitmeye yüz tutardı. Fakat ansızın bir başkası daha katılırdı şarkıya. Böylece iki ses, daracık çukurumuzun boğucu havasında kederle usul usul titrerdi. Sonra birkaç ses daha bunlara katılırdı. Şarkı bir dalga gibi kabarır, taş zindanın nemli, kalın duvarlarını delip geçmek istercesine yükselirdi. Sonra hep bir ağızdan 26'mız birden şarkıyı söylerdik. Çoktandır birbirine uygunlaşmış gür seslerimiz işliği doldururdu. Bu daracık mahzene sığamayan şarkılarımız taş duvarlara çarpar, inler, ağlar, yüreklerimizi usul usul gıcıklayıcı bir acıyla doldurur, eski yaraları dile getirir, içimize keder salardı. Şarkıcılar derin derin, ağır ağır iç geçirirlerdi. Kimi zaman biri susar, öteki arkadaşların seslerine uzun uzun kulak verir, sonra yeniden koroya katılırdı. Bir başkası kederli bir of çeker, gözlerini yumardı. O sırada bu yoğun ve geniş ses dalgası belki de uzaklara götüren bir yol gibi görünürdü ona. Parlak bir güneş ışığıyla kaplı bu yolda yürüyüp giderdi. Fırında yanan kütükler her zamanki gibi çıtırdar, fırıncının küreği tuğlalar üzerinde takırdar, kazandaki suyun hazin mırıltısı sürüp gider ve ateşin gölgesi duvarın üstünde her zamanki gibi titreyerek sessiz sessiz gülerdi. Böylece başkalarının düzenlediği sözlerin yardımıyla kendi acımızı, gün ışığından yoksun bırakılmış kölelerin kaderini dile getirirdik. Taştan yapılmış büyük bir evin bodrumunda biz 26 adam böylece yaşayıp gidiyorduk işte. O kadar bunalıyorduk ki bu üç katlı evin bütün katları bizim omuzlarımızın üstüne kurulmuştu sanki. Fakat şarkıdan başka sevdiğimiz bir şey daha vardı. Belki de bizim için gün ışığı değerinde bir başka şey. Evin ikinci katında bir nakış işliği bulunuyordu. Buradaki bir sürü nakışçı kız arasında Tanya adında 16 yaşlarında hizmetçi bir kız vardı. Cıvıl cıvıl mavi gözlü bir kızdı bu. Her sabah bodrumdan sofaya açılan kapının üstündeki küçük cama minicik pembe yüzünü dayar, çın çın öten neşeli bir sesle "Mahpusçuklar, çörek verin!" diye bağırırdı. Hepimiz bu pırıl pırıl sesin geldiği yana döner, Tanya'nın bize tatlı tatlı gülümseyen tertemiz yüzünü görünce içimiz aydınlanırdı. Bir gülümsemeyle açılmış pembe dudaklarının arasından küçük beyaz dişleri parıldar, cama dayadığı burnu yamyaz solurdu. Birbirimizi itip kakarak kapıyı açmaya koşardık. Tanya güle oynaya içeri girer, önlüğünü kaldırır, başı usulca yana eğik, gülümseyerek karşımızda dururdu. Omuzlarından göğsüne inen kestane renginde uzun kalın saç örgüleri vardı. Bizler, kirpas içindeki çirkin adamlar, bu güzel varlığı aşağıdan yukarıya süzerdik. Kapı eşiği döşemeden 4 basamak yukarıdaydı. Sonra günaydın der, sadece onunla konuşurken kullandığımız güzel sözlerimizi söylerdik. Tanya ile konuşurken sesimiz yumuşar, davranışlarımıza bir ağırbaşlılık gelirdi. Her şeyimiz değişirdi. Fırıncı fırındaki en kızarmış çöreklerden bir kürek dolusu çıkarır, Tanya'nın önlüğüne ustaca fırlatırdı. Hep birden "Aman ha, patrona görüneyim deme" diye tembihlerdik. Tanya kurnaz kurnaz güler, neşeli bir sesle "Hoşça kalın mahpusçuklar" diye bağırır, sonra bir fare yavrusu gibi çabucak gözden yitiverirdi. Hepsi bu kadar. Fakat gittikten sonra da uzun süre ondan söz ederdik. Dün, önceki gün ve daha önceleri neler söylemişsek aynı şeyleri söylerdik yine. Çünkü değişen bir şey olmazdı çevremizde. Hayatımız tek düze sürüp giderdi. İnsanın tek düze bir hayatı olması korkunç bir şeydir. Eğer bu durum onun ruhunu öldürmediyse, yaşamak gün geçtikçe daha dayanılmaz olur. Kadınlardan konuşurduk arada bir. Bu sırada öyle çirkin sözcükler kullanırdık ki, kendimiz de utanırdık kimi zaman. Doğrusu ya, söz ettiğimiz kadınlar da daha güzel sözlere layık kimseler değildi. Fakat Tanya'nın bir ayrıcalığı vardı bu konuda. İçimizden hiç kimse ona ne parmağının ucuyla dokunabilir ne de dil uzatabilirdi. Belki de yanımızda çok az kalışıydı bunun nedeni. Kayan bir yıldız gibi bir an için görünür, sonra yitip giderdi. Saygımız küçük ve çok güzel oluşuyla ilgili olabilirdi. Çünkü kaba insanlar da güzellikten anlarlar. Kürek mahkumluğundan farksız olan işimiz bizi ahmak öküzlere döndürmüştü ama ne de olsa insandık. Bir şeylere tapınma gereksinimindeydik. Çevremizde ondan daha güzel kimse yoktu. Evde bir sürü insan yaşıyordu ama bizimle ilgilenen tek kişi oydu. Sonra çöreklerimizi sevdiği için de ona karşı bir yakınlık duyuyorduk. Tanya'ya her gün kızarmış çörekler vermeyi kendimiz için görev sayardık. Zamanla günlük bir tapınma, kutsal bir tören olmuştu bu. Gün geçtikçe bizi daha çok bağlıyordu ona. Çörekten başka bir sürü de öğüt verirdik Tanya'ya. Aman daha sakı giyin, merdivenleri hızlı hızlı inip çıkma, ağır yük kaldırma gibisinden. Öğütlerimizi yüzünde bir gülümsemeyle dinler, onlara bir kahkahayla karşılık verir. Hiçbir zaman da kulak asmazdı. Bizim de buna kırıldığımız yoktu zaten. Onun için kaygılandığımızı göstermek bize yetiyordu. Sık sık zor açılan bir bodrum kapısını açmamızı ya da odun kırmamızı isterdi. Bunlara benzer daha başka istekleri de olurdu. Sevinçle, hatta bir çeşit övünçle yardımına koşardık. Fakat bir gün arkadaşlarından biri sırtındaki tek gömleği onarıvermesini rica ettiğinde yüzünü hor görüyle buruşturarak "Hıh" demişti. "Daha neler, gidin de kendinize bir hizmetçi tutun." Şaşkın arkadaşımızla epeyce alay etmiş, bir daha da hiçbir şey istememiştik Tanya'dan. Onu seviyorduk, hepsi bu. İnsan sevgisini daima birilerine yüklemek ister. Bazen bu sevgiyle onu ezdiğini, sevilen kimsenin hayatını zehirlediğini düşünmez bile. Oysa biz Tanya'yı sevmek zorundaydık. Kendisini sevmemize izin vermesinden başka bir şey isteyemezdik ondan. Çünkü sevecek başka kimsemiz yoktu. Kimi zaman içimizden biri nedense şöyle bir söz ederdi ansızın. "Ne diye yaltaklanıp duruyorsunuz bu kıza? Ne var yani onda? Artık biz de biraz fazla kaçırıyoruz galiba." Bu sözleri söylemeye cesaret edeni hemen, kabaca azarlayıp sustururduk. Sevecek bir şeyimiz olmalıydı. Onu bulmuştuk ve seviyorduk işte. Her birimiz için kutsal bir değeri olan bu varlığa dil uzatmaya kalkan bizi karşısında bulurdu. Patronumuzun çörekçi işliğinden başka aynı evde hemen bitişiğimizde bir de ekmek fırını vardı. 4 fırıncı çalışırdı burada. İşlerini bizimkine üstün sayar, bu nedenle de yanımıza yanaşmazlardı. İşliğimize adım atmaz, avluda karşılaştığımız zamanlarda da hor görüyle gülüp geçerlerdi. Biz de onların yanına gitmezdik. Francalalarından aşırırız korkusuyla patron bize orayı yasak etmişti. Fırıncıları sevmezdik çünkü kıskanırdık onları. İşleri bizimkinden daha kolaydı. Üstelik bizden daha çok kazanıyor, daha iyi besleniyorlardı. Aydınlık, iç açıcı bir işlikleri vardı. Bizim aksimize tertemiz, sağlıklı adamlardı bunlar. Bizlerse sarı yüzlü, hastalıklı kimselerdik. İçimizden 3 kişi frengili, kimilerimiz verendi. Bir arkadaşımız romatizmadan 2 büklüm olmuştu. Onlar tatil günlerinde ve iş olmadığı zamanlarda güzel ceketler, gıcırtılı çizmeler giyerek kentin parkında dolaşmaya çıkarlardı. İçlerinden ikisinin akordiyonu bile vardı. Bizim sırtımızdaysa hep aynı pis paçavralar, ayaklarımızda da ya bir ayakkabı kalıntısı ya da bir çarık olurdu. Polis kent parkına sokmazdı bizi. Fırıncıları nasıl sevebilirdik bu durumda? Bir gün içkiyi fazla kaçıran ustalarının işten atıldığını, yerine bir başkasının tutulduğunu öğrendik. Yeni usta askermiş. Bir atlas yeleğiyle altın köstekli bir cep saati varmış. Bu yakışıklı adamı görmek için sabırsızlanıyor, arka arkaya ikide bir avluya çıkıyorduk. Bir de baktık, kendisi çıkıp geldi bizim işliğe. bir tekmeyle açtığı kapıyı kapamadan eşikte durdu, gülümseyerek ''Kolay gelsin çocuklar'' dedi. ''Merhaba.'' Kapıya doğru saldıran soğuk hava dalgaları dumanlar çıkararak ayaklarının dibinde dolanıyor, asker eşikte durmuş, yukarıdan aşağı bize bakıyordu. Ustaca kıvrılmış sarı bıyıklarının altından kocaman kirli dişleri görünüyordu. Çiçek işlemeli mavi atlastan yeleği görülecek şeydi gerçekten de. Düğmeleri değerli bir taştan yapılmıştı. Hele kösteği bir harikaydı. Yakışıklı adamdı bu asker. Uzun boylu, sağlıklı, pembe yanaklıydı. İri ve parlak gözlerinde arkadaşça ve neşeli bir bakış vardı. Başında beyaz, kolalı bir başlık taşıyordu. Üstünde tek bir leke bulunmayan tertemiz önlüğünün altından pırıl pırıl parlayan son moda çizmelerinin sivri burunları görünüyordu. Fırıncımız saygılı bir tavırla kapıyı örtmesini rica etti. Asker elini ağırdan alarak yaptı bu işi. Sonra patrona ilişkin sorular sordu. Patronumuzun namussuz, şerefsiz, alçak bir herif olduğunu, kısaca bir patron hakkında söylenebilecek fakat buraya yazılması yakışık almayacak bütün sözleri bir çırpıda sıralamakta gecikmedik tabii. Asker bıyıklarını oynatarak dinliyor, yumuşak, aydınlık bakışlarla süzüyordu bizi. Ansızın ''Çok kız var sizin burada'' dedi. İçimizden birkaç kişi utangaç utangaç gülümsedi. Birkaçımız aptal aptal sırıttı. Bir arkadaş da 10 tane kız olduğunu söyledi. Asker gözünü kırparak ''Yararlanıyor musunuz bakalım'' dedi. Yeniden güldük. Kısık sesli, utangaç bir gülüştü bu. Çoğumuz ona kendisi gibi yiğit bir delikanlı olarak görünmek isterdik. Fakat hiçbirimizde bunu yapacak gözü peklilik yoktu. İçimizden biri sessizce ''Biz kim, kızlar kim?'' dedi. Asker dik dik yüzümüze bakarak kendine güvenen bir tavırla ''Doğru, sizin için güç bir şey bu'' diye mırıldandı. ''Size göre bir iş değil. Bir kere çalımınız bozuk. Yani kılık kıyafetten söz ediyorum. Oysa kadınlar insanın görünüşüne bakarlar. Sonra gücün kuvvetin yerinde olmalı. Kadınlar güçlü erkeklerden hoşlanırlar. Bakın benim bileğime.'' Sağ elini cebinden çıkardı. Gömleğinin kolunu dirseğine kadar sıvamıştı. Altın sarısı parlak tüylerle kaplı, beyaz tenli, sağlam yapılı bileğini gösterdi bize. Her yanı sağlam olmalı insanın. Bacakları, göğsü. O zaman giysisinin de gösterişi başka türlü olur. Güzellik denilen şey budur işte. Alın bakalım, kadınlar bana hayrandır söz gelimi. Onları baştan çıkarmak için kılımı bile kıpırdatmam ama 4'ü 5'i birden boynuma atılırlar. Bir un çuvalının üstüne oturarak uzun uzun kadınların kendisini nasıl sevdiğinden, onlara nasıl yiğitçe davrandığından söz etti. Sonra çıkıp gitti. Kapı askerin arkasından gıcırtıyla kapandığında uzun süre susarak onu ve anlattıklarını düşündük. Sonra hep birden konuşmaya başladık. Asker hepimizin hoşuna gitmişti. Alçak gönüllü, yiğit bir delikanlı olduğundan hiçbirimizin kuşkusu yoktu. Yanımıza gelmiş, konuşmuştu bizimle. Hiç kimseden böylesine bir dostluk görmemiştik. Onun erdemleri gelecekte nakışçı kızlar üzerinde kazanacağı zaferler üzerine uzun süre çene çaldık. Ara sıra avluda rastlardık bu kızlara. Ya dudaklarını horgörüyle bükerek ötemizden geçer ya da bizi hiç görmüyormuşçasına dosdoğru üzerimize yürürlerdi. Oysa onları avluda ya da pencerelerimizin yanından geçerken görmek büyük bir zevk verirdi bize. Kışın bir takım küçük kalpaklar ve kürkler, yazlarıysa renkli şapkalar giyer, alacalı bulacalı şemsiyeler taşırlardı. Kendi aramızda onlardan nasıl söz ettiğimizi işitseler, utançtan ölürlerdi herhalde. Fırıncı ansızın kaygılı bir tavırla, ''Tanya'yı yoldan çıkarmasaydı bari'' dedi. Hepimiz can evimizden vurulmuşçasına susup kaldık. Tanya'yı unutmuştuk gerçekten de. Askerin yakışıklılığı bir an için unutturmuştu onu. Sonra gürültülü bir tartışma başladı. Kimileri Tanya'nın böyle bir şeye izin vermeyeceğini ileri sürüyor, kimileri ise askerin karşısında dayanamayacağına iddia ediyordu. Kimi arkadaşlar da eğer asker Tanya'ya asılacak olursa ona eşek sudan gelinceye kadar dövmeyi önerdi. Sonunda bu işin arkasını bırakmamaya, kendini askere karşı kollaması için kızcağızımızı uyarmaya karar verdik. Tartışmalar böylece sona erdi. Aradan bir ay kadar geçti. Asker francala pişiriyor, nakışçı kızlarla kırıştırıyordu. Sık sık uğrardı bizim işliğe. kızlar üzerinde kazandığı zaferlerden söz ettiği yoktu artık. Sadece bıyıklarını büküyor, yalanıp duruyordu. Tanya her sabah çörekçileri için geliyordu yine. Her zamanki gibi tatlıydı, güleç yüzlüydü bize karşı. Bir gün askerden söz etmek istedik ona. Kim? Dedi. Şu koca gözlü dana mı? Sonra buna benzer bir sürü gülünç sıfat kullandı. Bu tutumu yüreğimizi yeterince yatıştırmıştı. İşlemeci kızların askere nasıl yaltaklandıklarını gördükçe kızcağızımızla övünüyorduk. Onun davranışı bir çeşit gözü peklik kazandırmıştı bize. Kendimizi askerin karşısında daha güçlü buluyorduk şimdi. Tanya'yı da daha çok seviyor, sabahları daha bir sevinçle karşılıyorduk onu. Asker bir gün çakır keyif geldi Bodrum'a. Oturdu, gülmeye başladı. Nedenini sorduğumuzda şöyle dedi. İki kız benim için kavga etti bugün. Litka ile Gruşka. Görülecek bir dövüştü. Saç saça baş başa. Yerlerde yuvarlandılar. Çok matraktı. Birbirlerinin yüzünü gözünü tırnakladılar. Bu kadınlar ne diye doğru dürüst dövüşmezler ki? Tırnaklaşırlar hep. Bir sıraya oturmuş, güçlü kuvvetli, pırıl pırıl, mutluluk içinde gülüp duruyordu. Bizler susuyorduk. Bu kez nedense hoşlanmamıştık ondan. Yok canım, şeytan tüyü var bende. Ne dersiniz ha? Çok matrak, ufak bir işaret tamam. Vay anasını. Parlak tüylü beyaz elleri kalkıyor, sonra gürültüyle dizlerinin üstüne düşüyordu yeniden. Çocukça bir şaşkınlıkla bakıyordu yüzümüze. Kadınlar üzerinde kazandığı bu başarılara kendisi de şaşıyordu sanki. Şapur şupur yalanıp duruyor, tombul pembe yanakları mutluluktan parıl parıl parlıyordu. Fırıncımız küreğini fırının içinde fazlaca takırdatıyordu. Ansızın alaycı bir sesle, ''Serçe avlamak marifet değil.'' dedi. ''Marifet, şahin avlamakta.'' Asker, ''Yani bana mı söylüyorsun bunu?'' diye sordu. ''Evet, sana.'' ''Ne demek istedin?'' Hiç, aklıma geliverdi işte. Yok yok, dur bakalım. Bir amacın var senin. Hangi şahinden söz ediyorsun? Fırıncımız karşılık vermeyip küreğini fırının içinde hızlı hızlı dolaştırdı. Suda kaynamış çörekleri içeri atıyor, kızarmışları dışarı çıkarıp gürültüyle döşemeye bırakıyordu. Orada da çocuklar ipe diziyordu bunları. Askeri de onunla yaptığı konuşmayı da unutmuş gibiydi. Fakat asker birdenbire tedirgin olmuştu. Ayağa kalktı. Küreğin havada oraya buraya dolanan sapına göğsüyle çarpmayı göze alarak fırının yanına gitti. Yok söyle kimmiş o? Sen hakaret ettin bana. Ben ha, dişi sinek bile kurtulamaz benim elimden. Senin amacın bana hakaret etmek. Gerçekten de kendini hakarete uğramış saydığı belliydi. Belki de kadınları baştan çıkarmayı tek erden bellemişti kendisi için. Onu ayakta tutan, hayata bağlayan başlıca şey... Bu yeteneğiydi belki de. Ruhlarının ya da bedenlerinin bir hastalığını hayatta en değerli şeyleri sayan insanlar vardır. Bu hastalığı hayatları boyunca taşır, sadece onunla yaşarlar. Onunla acı çeker, kendilerini onunla beslerler. Ondan yakınır, böylece öteki insanların ilgisine hak kazanırlar. Onları bu hastalıktan kurtarın, mutsuz olacaklarını görürsünüz. Çünkü hayatla aralarındaki tek bağ odur. Kimi insanlar da öylesine zavallı bir hayat yaşarlar ki, erdemsizliklerini erdem saymak zorunda kalmışlardır ister istemez. Askerin onuru kırılmıştı. Fırıncımızın burnunun dibine sokularak boğuk bir sesle, ''Yok'' dedi. ''Söyle kimmiş o?'' Fırıncı ansızın ona doğru dönerek, ''İstiyor musun, söyleyeyim mi?'' diye sordu. ''Ne bekliyorsun? Tanya'yı tanıyorsun değil mi? Ne olmuş? İşte o. Dene bakalım.'' ''Ben ha?'' ''Evet sen, onu ha. Bu benim için çocuk oyuncağı be.'' ''Görürüz, göreceksin.'' ''O senin gibisini.'' ''Bir ay yeter.'' ''Asker, fazla böbürleniyorsun.'' ''İki hafta sonra işi tamamdır.'' ''Ah seni gidi.'' ''Çekil şuradan.'' dedim. Ansızın tepesi atan fırıncımız küreğini havaya kaldırdı. Asker şaşırarak geriye çekildi. Bizlere baktı, biraz sustu, sonra kötü kötü ''Öyle olsun'' diye mırıldanarak çıkıp gitti. Tartışma sırasında hepimiz susmuş, ilgiyle onları dinlemiştik. Asker çıkar çıkmaz bir gürültüdür koptu. Birisi fırıncıya ''İyi bir iş yapmadın Pavel'' diye bağırdı. Fırıncı yırtıcı bir sesle ''Kes sesini, sen kendi işine bak'' dedi. Askerin damarına bastığımızı, Tanya'nın tehlikeli durumda olduğunu sezinliyorduk. Buna karşılık bir merak duralmıştı hepimizi. Tanya askerin karşısında dayanabilecek miydi acaba? Aşağı yukarı hepimiz inanıyorduk buna. Tanya dayanacaktır elbette. Sıvanmış kol görmekle tav olacak kız değildir o, diyorduk. Tanrıçamızın gücünü denemek için dayanılmaz bir istek duymaya başlamıştık. Birbirimize hararetle onun öyle böyle tanrıçalardan olmadığını, bu çarpışmadan kesin kez galip çıkacağını anlatıyorduk. Öyle ki askeri yeterince kızıştırmadığımıza karar verdik. Üstüne daha çok varmalıydık. O günden sonra iğne üstündeymişçesine gergin bir yaşantı başladı bizim için. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Bütün gün boyuna konuşup duruyorduk. Hepimiz akıllanmış gibiydik birdenbire. Daha çok, daha güzel konuşuyorduk. Şeytanla bir oyuna girişmiştik sanki. Bu oyunda kozumuz Tanya'ydı. Hele fırıncılardan askerin bizim Tanya'ya asılmaya başladığını öğrendiğimizde heyecandan kalbimiz duracak gibi oldu. Aklımız, fikrimiz bu işin nereye varacağındaydı. Öyle ki patronun bu durumdan yararlanarak günlük hamur miktarını kaşla göz arasında 14 pud arttırdığını bile fark etmedik. Çalışmak da bizi yıldırmıyordu artık. Tanya adı gece gündüz dilimizden düşmez olmuştu. Her sabah özel bir sabırsızlıkla bekliyorduk onu. Kimi zaman içeri bizim eski Tanya değil de başka bir Tanya girecekmiş gibi gelirdi bize. Askerle yaptığımız tartışmadan söz etmemiştik ona. Eskisi gibi sevgiyle davranıyor, hiçbir şey sormuyorduk. Fakat davranışlarımıza yabancı bir duygu karışmıştı artık. Çelik bir bıçak gibi, soğuk, keskin bir meraktı bu. Fırıncı bir gün işbaşı yaparken, "Kardeşler, vakit tamam," dedi. O söylemeden de biliyorduk bunu. Ama yine de ürperdik. Fırıncı, "Bugün geldiğinde görüşeceğiz," diye ekledi. Bir arkadaş üzüntüyle, "Bakmakla ne anlayacağız ki?" dedi. Yeniden gürültülü bir tartışma koptu. Tanrıçamızın değeri bu sabah belli olacaktı artık. Tehlikeli bir oyun oynadığımızı ilk kez o gün birdenbire sezinledik. Tanrıçamızı yitirmek de vardı bu oyunun sonunda. 15 gündür askerin Tanya'nın ardından ayrılmadığını işitip durmuştuk. Ama nedense hiçbirimiz Tanya'nın buna nasıl karşılık verdiğini sormamıştık. Her sabah hiç sektirmeden geliyor, çöreklerini alıp gidiyordu. Davranışlarında herhangi bir değişiklik olmamıştı. Az sonra o sabah da sesini işittik. "Mahpuscuklar, ben geldim." Kapıyı açmakta acele ettik. Tanya girdi. Her zamankinin aksine derin bir sessizlikle karşıladık onu. Gözlerimizi yüzüne dikmiş, ne diyeceğimizi, ne soracağımızı bilmeden karanlık, sessiz bir yığın halinde öylece duruyorduk. Bu alışılmadık karşılanıştan şaşırdığı belliydi. Sonra birdenbire sarardı, tedirginleşti. Sıkıntılı sıkıntılı kıpırdandı. Ezik bir sesle, "Ne var, ne oluyorsunuz?" dedi. Fırıncı gözlerini ondan ayırmadan sertçe, "Ya sen?" diye sordu. "Ne, ne olmuş bana?" "Hiç." "Hadi çörekleri verin de gideyim." Şimdiye kadar hiçbir zaman böyle acele ettirmemişti bize. Fırıncı kımıldamadan ve gözlerini yüzünden ayırmadan, "Acelen mi var?" dedi. Tanya bunun üzerine ansızın döndü, hızla koşup gitti. Fırıncı küreğini aldı, fırına doğru dönerek sesini yükseltmeden, "Olan olmuş," diye mırıldandı. "Aferin asker, pezevengin oğlu." Koyun sürüsü gibi birbirimizi ite kaka masanın yanına vardık. Sessizce oturduk. İsteksiz isteksiz çalışmaya başladık. İçimizden biri, "Belki de daha," diye söze başlayacak oldu. Fakat fırıncı, "Bırakma val okumayı," diye bağırarak susturdu onu. Fırıncının hepimizden daha akıllı olduğunu biliyorduk. Askerin bu işin üstesinden geldiğini anladık. Canımız sıkıldı. Tedirgin olduk. Saat 12'de yemek paydosunda asker çıkıp geldi. Her zamanki gibi iki dirhem bir çekirdekti ve her zaman olduğu gibi doğrudan doğruya gözlerimize bakıyordu. Bizlerse onun yüzüne bakamıyorduk. Yüzünde tepeden bir gülümsemeyle, "Sayın baylar, ister misiniz bir askerin yiğitliğini göstereyim size?" dedi. "Eğer istiyorsanız sofaya çıkıp gözünüzü deliklere dayayın. Anlarsınız ya." İtişe kakış avluya açılan sofaya çıktık. Tahta perdenin yarıklarından bakmaya başladık. Az sonra Tanya'nın avluya çıktığını gördük. Kaygılı bir tavırla sağa sola baktı. Su birikintisini geçti. Çabuk çabuk yürüyerek bodrum kapısından içeri girdi. Az sonra asker göründü. Elleri cebinde, salına salına bodruma doğru yürüdü. Islık çalıyor, bıyıkları kıpır kıpır kıpır diyordu. Birbir arkasına su birikintisine düşen yağmur damlaları suyun yüzeyini kırıştırıyordu. Nemli, karanlık, çok can sıkıcı bir gündü. Damlardaki kar daha erimemişti ama toprakta iri çamur lekeleri belirmeye başlamıştı artık. Kar tabakalarının üzeri de kirli bir örtüyle kaplıydı. Yağmur tek düze, kederli bir şıpırtıyla ağır ağır yağıyordu. Sıkıntılı bir bekleyiş içinde bir yandan da üşüyerek avluya bakıyorduk. Bodrumdan önce asker çıktı. Her zamanki gibi elleri cebinde, bıyıklarını oynatarak ağır ağır geçip gitti. Tanya çıktı sonra. Gözleri mutluluktan parlıyor, dudaklarında bir gülümseyiş dolaşıyordu. Bir düş içindeymiş gibi sendeleyerek titrek adımlarla yürüdü. Bizim için bu kadarı fazlaydı artık. Hep birden kapıya koşarak avluya fırladık. Islık çalmaya, yabanıl, çirkin seslerle bağırmaya başladık. Tanya'nın çevresini kuşatarak ağza alınmayacak sövgüler, yüz kızartıcı şeyler söyledik. Bağırmıyorduk artık. Aramıza kıstırmış, ağır ağır, tadını çıkara çıkara sövüyorduk. Nedense vurmadık hiç. Orta yerde kala kalmış, hakaretlerimizi dinleyerek bir o yana bir bu yana bakıyordu. Gitgide daha çok kızışıyor, ağlı sözlerimizi kustukça kusuyorduk. Yüzü mum gibi oldu. Bir dakika önce mutlulukla parlayan mavi gözleri kocaman kocaman açıldı. Göğsü inip inip kalkıyor, dudakları tir tir titriyordu. Çevresini kuşatmış, öç alıyorduk ondan. Çünkü aldatmıştı bizi. O bizimdi. İçimizdeki en güzel duygular onunla ilgiliydi. Gerçi bizler yoksul kimselerdik. Duygularımızda küçücük, değersiz şeyler olabilirdi. Fakat biz 26 kişiydik, o tekti. Ne kadar acı çekerse çeksin, işlediği suçun yanında az kalırdı bu. Sövdükçe sövüyorduk. Tanya hep susuyor, kocaman kocaman açılmış gözleriyle yüzümüze bakıyor. Her yanı tir tir titriyordu. Gülüyor, böğürüyor, homurdanıyorduk. Koşup başkaları da geldi yanımıza. İçimizden biri Tanya'nın bluzunun kolunu çekti. Kızın gözleri ansızın alevlendi. Eliyle saçını düzeltti. Gür fakat sakin bir sesle, ''Sizi gidi hınzır mahpuslar sizi.'' diyerek, sanki yolunun üstünde kimse yokmuş gibi dost doğru üzerimize yürüdü. Hiçbirimiz önüne geçmeyi göze alamadık. Çemberimizi yarıp çıktı. Arkasına bile bakmadan, aynı gür, gururlu sesle tükürür gibi, ''Alçaklar, iğrenç yaratıklar.'' dedi ve göz kamaştıran bir güzellik içinde çekip gitti. Çamurlu avlunun ortasında, yağmurun kül rengi gökyüzünün altında kala kaldık. Sonra sessizce, nemli, taştan yapılmış çukurumuza döndük. Güneş eskisi gibi yine hiçbir zaman penceremize gelmedi ve Tanya bir daha hiçbir zaman uğramadı semtimize.